Selamlar. Invate 836'ın ortaklığında kaydedilen Kozmik Sezgi'ye hoş geldiniz. Ben Arda, yanımda Atakan. Kim var başka? Bedirhan var. Ulan her gün farklı kadro olunca şaşırıyorum. Bedirhan ve konuk olarak da Emre Yiğittekin, Wildcats'in koçu Major var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, keyifler nasıl?
Yok, iyi bir kötü ya.
Çıt çekmedi.
Ya biraz evet, tadımız kaçtı bugün ama genel olarak iyiyiz.
İyi diyelim, iyi olalım. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ben bugünün bu podcast'in çok sakin geçeceğini nereden anladım biliyor musunuz? WhatsApp grubunda maç sırasında kimse bir şey yazmadı abi. Kimse. Maç bitti, ses yok. Dedim ki tamam, bugün podcast'in kimse şeyi kalmadı, hevesi kalmadı artık. Herkes bir kırıldı.
Ben maç bitti uyandığım için yazmamış olabilirim.
Sen genel olarak yazmadın. Evet, direkt yazmadın yani. Sabahtan da yazmadın. Neyse. Bugün iki tane maçımız vardı. Sabahın 9'unda Legacy LGD maçıyla açtık. Legacy'nin ilk maçta mıydı? İkinci maçta mıydı ilk maç? İlk maç mıydı ya o?
İkinci maç.
Evet. İkinci maç güzel pikleri var. Değişik pikleri var. Onlara değineceğiz. İkinci maçta da serinin ikinci maçıydı. Bu ikinci maç. İkinci maçta da Unicorns of Love'la temsilcimiz Supermassive karşılaştı. İlk maçı LGD 3-0'la geçerken ikinci maçta da ne yazık ki Unicorns of Love aynısını bize yaptı ve turnuvaya veda ettik. İlk önce Legacy maçıyla başlayalım. Ondan sonra Supermassive'i bir derinlemesine inceleriz. İncik ederiz. Ama unuttum sanmayın ama gerçekten unuttum. Programa geçmeden önce bu podcast'ı kaydetmemizde büyük payı olan sponsorlarımıza ufak bir teşekkür. Pizza Lokale, BinoGame'e ve Hollywood.com.tr'ye çok teşekkür ederiz. Ayrıca bugün BinoGame'deki 500 liralık bonus kampanyasının son günü. Yararlanmadınız. Şu ana kadar 200 bin liraya yakın bonus dağıtıldı diye biliyorum size de. BinoGame sitesine girerek inceleyebilirsiniz. Başlayalım. Legacy LGD. Oh, ilk önce kim söz ister bu maç hakkında?
Yok. Emre ile başlayalım.
Konukla başlayalım. Emre, top sende.
Ya bugün açıkçası Legacy maçının yani 3-0 biteceğini tahmin ediyordum ben. Ya çünkü her ne kadar hani LGD grup aşamasında kötü bir görüntü sergilese de ya Çin'de 4. olmak kolay bir iş değil. Ve ya bir tık best of one'larda sürpriz yaşanabiliyor. Hani mesela scrimlerde bir şey çalışılmıştır. O an verilebilecek cevap yoktur. Ya da rakip tartma gibi şeyler yaşanıyor. Yani grup aşamasından sonra muhtemelen LGD analizcileri Legacy'nin analizini yapmıştır. Güçlü yanları, zayıf yanları, bunların hepsini çıkartmışlardır ve ona göre bir oyun planı düzenlemiştir. Yani yine bunu yani oyuna yansıtırken yine sıkıntılar yaşadılar. Yani kesinlikle bunlara rağmen bekledikleri gibi olmadı. Bazı maçlar çok yakın oldu. Çok öne geçtikleri halde bir fırlatıp sonra tekrar geri döndürdüler ama yani günün sonunda yani beklediğimiz sonuç oldu. Yani draft ekranında da zaten hani Legacy'nin yapabileceği çok bir şey yok. Çünkü karşı tarafın çok fazla oyunda şampiyon vardı. Yani birini banlasan diğer açıkta kalıyor. Ki hani Z'ye iki kez TF verecek kadar çaresiz kalmışlar. Çünkü hani Z lig aşamasında TF aldığı maçlarda bayağı oyunu domine ediyordu. Yani o yüzden açıkçası beklenen bir sonuçtu. Yani çok sürpriz bir şey yaşanmadı benim açımdan.
Okey, Bediran. Sen bu maç hakkında bir şey söylemek ister misin?
Abi LGD yani 3-0 kazanacağını biliyordum.
Evet, fakat herkesin tahmini öyleydi.
Ben ikinci maç biraz şaşırdım. Bir kaybediyorlar gibi oldu böyle. Ama Baron'da Legacy bir sattı o Baron'da. Sanırım dakika 37 falandı sanırım. Orada bir sattı Legacy elindeki maçı. Yani önde gittikleri maçı kaybettiler. Ama genel olarak LGD dominant oynadı fakat ben yine 3. maçta Volibear görmek istemiyordum ya. Yani bence abi yani bak aynı eşleşmenin aynı kompozisyona karşı Jax oynadı. Langix. Camel vardı. Yine benzer bir kompozisyona karşı oynadı Jax'i. Bence Jax'i daha iyi oynuyor Volibear'a göre. Bir de Volibear'dan daha etkili yani. Bilmiyorum. Oynamayın abi Volibear. Bok gibi çar.
Sen bir de Renekton'dan mı hoşlanmıyordun? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Renekton'dan da hoşlanmıyorum abi. Renekton da kötü.
Ben katılmıyorum ya bu konuda. Bu arada Langshi dün de dün müydü? Dün oynamışlardı. Evet. Dün de yine Volibear'la galibiyet almıştı. Bir de bu maçta şimdi Z7'de bu sefer TF vardı. İyi kullandılar bence Voyatiye fikrisini. Pienaar'ın da desteğiyle bir iki tane dive atıp zaten top lane'i bayağı bir geriye düşürdüler. O Voli 1 maçında.
Dün Voli 1 oynamadılar bu arada. Hiç.
Oynadılar.
Oynadılar.
Dün ilk galibiyetini Voli 1 dün aldı. Öyle hatta mi? Yine Langşi'ye
vermedi. Aa evet evet benim gözümden kaçırmış. Selamet Bey.
Hiç problem değil. Affettik.
Zaten ikinci maçta da Kassadin'i çok rahat bıraktı. Yani çok şey bıraktılar. Serbest bıraktılar. CD gibi kastı. Tabii maç içindeki fightlarda da biraz geri düştü LGD ama zaten Kassadin var elinizde. Çok rahat da scale oldu. Kolayca kazandılar. Yani kolayca demeyeyim. Çok kolay olmadı gerçi de. Hafif tabii maç uzayınca yani. Maç uzadıkça o kolaylık birazcık daha artıyor diyelim.
Bu arada ben bu ikinci maç hakkında bir not düşmek istiyorum. Yani kesinlikle LGD'nin fightlarda geri düşmesinin sebebi hani kompozisyonun early'de geri düşmesi falan değil. Normalde aslında zaten kompozisyonun zayıf olduğu dakikaları çok iyi geçirip fightlarda Ziye'nin birazcık ya trollemek değil ama hani pozisyon hatası diyelim. Yani Poppy'ye çok saygı duymadı mesela. Ejder Pitti'nin dışında birkaç yakalandı. Baron'un orada yakalandı. Evet. Hani Ziye hiçbir şey atamadan Braum CC'sin yani Braum'un yükünü patlatıp yok ettiler falan. Ve Draven'da gerçekten yani tam istenilen savaşlar oldu. Sürekli killer Draven'da kaldı. Yani bir anda geri düştüler. Yani çok öndeyken hani herkes maç bitti. Yani her skor 0-0 iken herkes maç bitti dediği durumdayken bu fightlar gerçekleşti. Hı-hı. Ondan dolayı böyle bir legacy bir acaba oldu ama Mart sonrasında işte şey,
onlarda da bence Langşi kurtardı ya.
Okuyordu tüm ufak kılıçlarını.
Langşi işte çok güzel böldüm bu arada kusura bakma. Langşi bu arada 2-2 maç çok güzel 2 tane flank attı. Osman Ağa flanki diye tabir ettiğimiz bir Renekton'la bir de Kamel'le gerçekten o Ejder Pit'in orada yaptıkları fight'ta 2 tane çok rahat backline'e 2 kere çok rahat ulaştı ve kesti zaten. Orada da bayağı bir öne geçtiler. Ama Ziye dediğin gibi birkaç tane pozisyonda yani sattı gibi oldu ama sonradan toparladılar Allah'tan.
Ya zaten yani oyun sonu güçlenen kompozisyon yani çok daha güçlenen kompozisyon onlardaydı. Hani 2 pozisyon hatalı oynadı. Okey karşı taraf güçlendi ama daha sonra 2 pozisyonda Draven teklediği için maçı kazandırdılar.
Affettirdi yani. Kendini diyorsun.
Aynen öyle.
Tapun da bu arada biz o kadar üstünde durduk. Adam çok kötü çok kötü dedik harbiden. Yani bu maçta top bu seride daha doğrusu direkt top open yani. Dankşi üstünden geçti bence Tapun.
Gerçekten berbatmış yani ama. Çok kötü dediğimiz kadar varmış.
Ama Poppy maçında fena değildi ya. Çünkü Poppy elinde Poppy vardı. Bir şey yapmasına gerek yok.
Ama Poppy de güçlü Kamil'e karşı yani. Direkt counter pick'teyim ben çok. Tabii
silah yapıyorsunuz. Karşı bir Sergi'yi üstüne atlıyor zaten. Poppy bir W açıyor kitleniyor
Kasetin
herkes.
Kasetin Nidalee, Ezreal. Ortalarına girse şey bassa da W bassa zaten Leona. Yetiyor anladın mı? Fight'ın bir kısmında tank.
Bütün Nidalee'yi bile counterlıyor diyebiliriz.
Atlamalı zıplamalı her şey var karşıda. Ne isterlerse var. Poppy'nin tam istediği 4 pick yani. Leona'nın mesela şeyinden bu şafağın kılıcı mıydı? Şafağın kılıcı geçebiliyor mu E'sinden?
Yok geçemiyor kilitleniyor.
E'sini atar herhalde sadece.
E'sini atıyor sersemletmeyi ama W'su açık olduğu için Leona kendi gidemiyor.
Anladım. Sadece stunlıyor.
Çok hatta garip aslında. Bir tane şey oldu ya. E attı Leona. Poppy de ulti attı. Bir daha geri geldi.
Okey bu maç böyle su gibi aktı gitti. Zaten bu da erken bittiği için Supermassive maçı da yine erken başladı. Genelde 2 gündür öyle oluyor. Sağ olsunlar bizi düşünüyorlar biraz erken izleyelim diye. Supermassive 12'de başlayan Supermassive maçına geçelim mi o zaman? Var mı eklemek istediğiniz bir şey buna?
Yani bence eklenecek çok bir şey yoktu.
Nasıl?
Bir de yani şey Kramer'ın birkaç Ezreal'la pozisyon hataları vardı ama muhtemelen grup aşamasına kadar üzerinde dururlar bunların. Yani hallederler muhtemelen.
Çözerler. Bugünün asıl konusu Supermassive'in turnuvaya veda edişi. Yani Unicorns of Love ne bileyim. ne bileyim yani. İlk maça dedim ki bir umut var mavi tarafa geçeriz. Bir şeyler deneriz. Olmadı. Olmadı.
Ya zaten şöyle bir şey var. Unicorns of Love diğer grubu ikinci bitirdiği için size seçim avantajı onlardaydı. Yani ilk sayıda onlar seçiyordu. Hani tekli seçimler onlardaydı. Çiftler bizdeydi. Ya zaten yani dün Bolu'nun röportajda dediği gibi Blue Side birazcık OP şu anki metada. Ya o yüzden yani seçim hakkı olan direkt mavi tarafı seçiyordu. Yani o yüzden ilk maçta kesinlikle mavi tarafı onların alacağı belliydi. Ona göre bir çalışmamız lazımdı.
İlk önce o zaman bir genel konuşalım maçlar hakkında. Sonra bir oyuncu özeline inmek istiyorum bu konuda. Çünkü ben de dahil olmak üzere Twitter'da çok büyük bir linç kampanyası dönüyor aslında Bolulu'ya karşı. Hatta şey bile gördüm. Bolulu'yu ülkeye almayın hashtag'i bile gördüm. Bu sonra Bolulu özelinde bir tekrar bir konuşuruz ama ilk önce serileri komple değerlendirelim istiyorum. Bedirhan, iki gündür olmadığın için bu sefer sözü sana vereceğim. Konuş bakalım.
Abi ben maçta bence şey, bizim takım biraz böyle hani geçen Sup'un gittiği gibi böyle bir takım eli ayağı mı titredi artık bilmiyorum. Bir koordinasyon eksikliği vardı sanki. Dünkü maçta da öyleydi mesela. Böyle bir eksiklik var hissediliyordu takımda. Ama bunu ben çözmelerini bekliyordum. Çünkü fark ediliyor yani Bolu iyi oyuncu fakat Bolu buraya geldiğinden beri hiç standart bir performans sürdürmedi yani. Ne çok yani ya çok kötü oynadı ya ortalama oynadı Bolu. Yani zaten bu grup aşamalarında da eleme maçlarında da gördük. Bolu mid'de çok fazla yakalım öldü. Yani biz top lane'de kill alıyoruz, Bolu anında kill veriyordu karşıya. Bir eksiklik vardı. Bolu'da bir tilt olma değil de bir sahneye alışma...
Konsantrasyon ya.
Aynen. Konsantrasyon bozukluğu bir... Yani bozukluk vardı Bolu'da.
Hatta burada araya giriyorum. Üçüncü maçın başlangıcında olması lazım. Pikman ekranında Bolu'nun gözlerini kapatıp kafasını arkaya asladığı bir an vardı. Tek başına evet. O bile vücut dili olarak diyor ki konsantre olmam lazım dediğinin bir göstergesiydi zaten. Devam edebilirsin.
Yani bir eksiklik vardı takımda. Bolu bu takımın en büyük kazanma koşullarından birisi zaten. Ama bunu Bolu kendi gelmediği için aynı zamanda banlar yani piklerimiz ve banlarımızın bence kötü olduğunu düşünüyorum çoğu maçta. Yani ben biraz onlara bağlıyorum fakat oyuncularda bir eksiklik vardı. Tamamen ondan kaybettik bence. Yani maçları izleyemedim fakat genel olarak oyuncular yani zaten şeyleri öyle gösteriyor yani konuşmalarından olsun, vücut dilleri olsun, oynayış tarzları olsun hiç hazır değillermiş gibi geldi bana. Bilmiyorum.
Evet. Atakan? Kim konuşuyordu? Ben biriniz lafa atladı.
Ya ben Emre şey yaptım bence ya. Lütfen. Aynen. Lütfen. Emre draftları falan daha iyi yorumlar Bedirhan'la Emre benden.
Ya ben bugünkü maçtan önce açıkçası yani grubu yani nasıl diyeyim Everse'ın başlangıcından itibaren bir genel değerlendirme yapacağım. Ya çünkü şöyle bir durum var mesela biz bu Verse'e gittikten sonraki o bir aylık karantina sürecinde başka bir şeylere çalışmışız. Mesela diğer takımlar Twitch AD Carry çalışırken mesela biz Lul'un bir de çalışmışız. Hani bu şunu gösteriyor. Bizim aslında asıl kazanma koşulumuz Bolul değil. Bolul'ya utility bir karakter verip ya da şöyle de olabilir. Hani utility gösterip herhangi bir şekilde Snowflower'la flex bir karakter verip o şekilde bir counter matchup Bolul'ya verme gibi bir düşünceyle çıkmış olabiliriz diye düşünüyorum. Hani grup aşaması bu şekilde geçti mesela. Hani biz Lul'u alıyoruz. Hani deniyoruz. Bir şeyler olacak diye bakıyoruz. Hani olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Yani ve bir ay boyunca muhtemelen buna çalışmışız. Ondan sonra grup aşamasının ilk günü çok güzel bitti. 2-0 bittik ki ben açıkçası onlarda bile hani draftı çok beğenmeme rağmen oyuncuların ekstra performanslarıyla kazandığımızı düşünüyorum. İkinci gün baktık ki hani bu olmuyor. Hani bu şekilde çalışmamız eyvallah ama işlemiyor çünkü kaybediyoruz. Ondan sonra şey best of five'lere gelirken bu işlemiyor diye yani bir ay çalıştığın kompozisyonu bırakıyorsun. Normal kompozisyonlara çalışmaya başlıyorsun ve çalışma süren çok kısa. Hani bir anda Lulu mid'den set mid'e döndüğün zaman hani bir ne oluyoruz'a dönüyor olay. Yani çünkü ikisi çok farklı karakterler ve oynanış mekanizması çok farklı. Hani orada bir alışma süreci kısalığından kaynaklı oyuna yansıtamama olmuş olabilir. Ben açıkçası Lulu'nun açısından öyle düşünüyorum. Yani bir anda birilerini bufflayıp hayatta tutmakken amacın diğerinde takım savaşı başlatmak ya da işte Azir alıp takım savaşındaki hasar yükünü sırtlanmak. Hani çok farklı. Hani birden farklı role bürünmen gerekiyor ve adapte olma süren çok kısa. Ben açıkçası bugünkü Bolu'nun performans düşüklüğünü buna bağlıyorum.
Bence de.
Onun dışında ya bugün bir de ya bireysel olarak şöyle bir şey var. Biz dün 5 maç oynadık. Hani Medlice'a karşı 5 maç oynadık. Fiziksel olarak, mental olarak ağır bir yorgunluk vardı çocukların üzerinde. Ben bunu kesinlikle bizim oyuncularımızdan da biliyorum. O yorgunluğun üstüne hemen ertesi gün yine mesela yani draft olarak ve performans olarak yüksek bir yani takım vardı karşımızda. Yine best of five oynamamız gerekiyor ve hiç dinlenemedik. Yani bizden önceki maçta direkt 3-0 bitti. Hani O bile aslında hani şey diyoruz hani erken izlememizi sağladı falan ama kötü bir şey aslında. Hani keşke maç baş sürseydi de
Evet.
bizim çocuklar 2 saat daha dinlenebilseydi ya da kafalarında bir şeyleri 2 saat daha düşünebilseydi. Yani
Ha.
bu bizim için daha iyi olurdu.
O açıdan evet doğru.
Yani böyle olduğu için bugün bazı yerlerde işte beklediğimizin altında performanslar istedik. Yani maçın geneli bence bu şekilde oldu. Hani gruplardan itibaren aldığımız zaman. Yani draftlara geçmeden önce diğer arkadaşın da düşüncesini alalım bugünkü performans hakkında. Ondan sonra devam edelim.
Okey, Atakan, top sende.
Ya ben de Emre'ye katılıyorum açıkçası yani. Bolu'nun bu tarz değişikliklerinden kötü, ya daha doğrusu kötü değil miyim de alışamadığı için bir performans düşüklüğü söz konusu. Bir de bunun dışında bence şampiyon havuzu bizim draftımızı çok etkiledi. Biz sürekli yine Lille'ye dikkat çekeceğim ama ya burada problem Lille değil aslında. Bizim takım ve Lille arasındaki ilişki bence. Biz sürekli Lille açık kaldı. Lille'yi aldık AP Jungle olarak ama hani bu AP jungle'ları oynayan takımlar genelde mid'de AD şampiyon oynayabilen takımlar. Bizde de birkaç maçta Lucian açık kalmasına rağmen Bololu bu tercihe gitmedi. Yani onlar da bize geçen podcast'lerde de bahsettiğimiz gibi işte Kassadin, mid'le vesaire cezalandırdılar. Bu noktada Bololu'nun şampiyon havuzu da bence kötü etkili. Bilmiyorum Bediran'la Emre'ye katılıyor mu buna? Onlar çünkü bu konuda daha
Tecrübeli.
bilgiye sahip insanlar, daha tecrübeli insanlar sonuçta daha iyi biliyorlar. Bir de işte oyuncuların yorgunluğu da gerçekten çok etkiledi. Yani özetlemiş oldu Emre, benim üstüne ekleyeceğim çok bir şey yok. Daha sonrasında draftlarla oyunların yani maçların özelinde konuşurken eklemelerde bulunur.
Ben şunu demek istiyorum. Şimdi 3 maç boyunca Lille'ye aldık. Fakat Lille'ye uygun kompozisyonlar kurmadık. Yani Lille'ye aldığın zaman 4 şampiyonun 4'ü de ya yenmek zorunda ya da hep önde olmak zorundalar ki Lille'ye de onları arkadan destekleyebilsin. Ben Lille'ye yerine bazı maçlarda Olaf'ın daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Yani Lille'ye almak yerine Olaf alsaydık çok daha iyi olmaz mıydı? Bence daha iyi olabilirdi gibi geliyor bana.
Bunu tabii Emre'yle tartışmanız lazım. Buna bir şey
Evet, ben
söyleyemeyiz
de
biz.
Ya eğer şey draft konuşmasına geçiyorsak ben şöyle söyleyeyim. Açıkçası ben Lille'yi kesinlikle beğendim. Hani şey diye düşünmüyorum. Hani Lille'yi aldıysak diğer koridorlar kesin kazanmalı gibi bir şey düşünmüyorum. Çünkü Lille'nin orman clear'ı ya bizim lig aşamasımızda da mesela Lille aynı şekilde güçlü bir şampiyondu ama yeni çıktığı için oyuncular orman clear'ına alışma sürecindeydi ve şu an Worlds'te mesela herkes ormanı nasıl temizleyeceğini öğrendi bu karakterle. Ve Char çok hızlı dönüyor. Artı hani kitle
Evet.
kontrolü çok yüksek. Burst
Çok
hasarı
sert
çok
olmalı.
yüksek. Yani aslında isteyebileceğiniz yani bir jungle'dan AP bir jungle'dan isteyebileceğimiz her şeyi veriyor. Yani o yüzden ben açıkçası Lille'ye okeyim. Belki hani Olaf kesinlikle değil ama belki bazı durumlarda Graves alınabilirdi ki o da işte takım savaşları içerisindeki hani W'sünün bozukluğundan kaynaklı. Graves olabilirdi ki yani o da aynı şekilde Lille'ye gibi ormanı hızlı clearlayabilir. Yani olabilir diye düşündüm ama Lilia'dan genel olarak memnunum. Ki bugün zaten izlemişsiniz ikinci maçta mesela biz
Evet,
çok iyi
Graves'e karşı.
oynadık ve hani açtığı fark çok devasaydı yani 3 level. Bir ara
Evet.
level 7'ye karşı level 4'tü yani. Böyle bir
Pozitif
fark.
TS fark vardı bir ara.
Tabii
Yani
o
böyle
zaten çok iyi oynuyor.
biz o maçı böyle bir farktan kaybettik. Yani 3 koridorun önde olmasına gerek yok. Lilia zaten yani herhangi bir koridoru öndeyse o koridorun üzerinden oynayarak mesela botun öndeyse rakip aşağı ormana dönme konusunda mesela kendi takım arkadaşından önce geliyorsa hani orada ekstra bir avantaj sağlıyor. Çünkü supportunuzda bir kitle kontrolü varsa onun kitle kontrolünün devamını sağlayabiliyor ya da kendisi başlatıp birilerinin devam ettirmesini sağlayabiliyor. Burst hasar atabiliyor. İşte AD kerisine tamamlatabiliyor ya da kendi tamamlayabiliyor. O yüzden ben Lilia'dan çok memnunum açıkçası bugün. Kakao'nun da güzel oynadığını düşünüyorum.
Evet, Kakao bence de
Kakao'yla ben
Lilia çok yönünde de sanki sıkıntı şuydu işte, mesela birinci maçta da öyle, ikinci maçı bilmiyorum. Birinci maçta da mesela Lilia'nın yanında bir tane Lucian versek.
evet.
İkinci maçta gerçi Lucian banlıymış ama yani Galio yerine Lucian oynuyorsa sanki Kakao daha iyi bir ikili olurdu. Yani çünkü kompozisyonda hasar eksik. Mid'de Galio var. Snowflower da ilk maç birazcık şey oynadı. Skill'leri çok kaçırdı. Engage atarken yani takım içerisindeki herhalde kopukluktan dolayı işte girdi, arkada yalnız kaldı. İşte Malphite ultisiyle falan koordinasyon sağlayamadı. Zeytlot'ta hasar yüküyordu mesela. Hasarın tamamını atması gereken kişi Zeytlot'tu belki de takımda, ama Zeitnot fightlarda yalnız kalıyordu. Üstüne karşıdan Mukong katlıyor. Çaresiz bir şekilde flash atış, işte flash'ı varsa atmaya çalışıyor. Kurtulamıyor yani. Mukong da yapışkan bir şampiyon. O bence bizi birazcık sıkıntıya soktu. Yani Bolo'nun şampiyon olduğu işte dediğim gibi burada birazcık bize sanki sıkıntı yarattı gibi.
Ya bu arada ya sıkıntı konusunda ben yani şu an ikinci maçtan devam ettiğimiz için ondan bahsediyorum. Yine birinci maça döneceğim. Hı-hı. Ya şöyle bir şey var. Ben bugün tweet de attım zaten. Yani karşıda mesela eğer yani blind bir kasetin picklenmişse bunun cezalandırılması gerekiyor. Ve biz şunu yapmadık mesela. Karşısındaki AD'ler güçlü. Ya da jungle'a AD aldığın zaman AD AP dengesinden dolayı kasetine karşı bir şeyler deneyebiliyorsun. İkinci AP'yi aldığımız için sıkıntı oluyor. Buna okeyim ama bu kesinlikle hani Bolu'nun şampiyon pulundan kaynaklı değildir diye düşünüyorum. Çünkü yani bir Tristan'a mid oynamak çok büyük sıkıntı olmamalı bir mid lane için. Artı hani ben Bolu'nun...
Özgüven herhalde ya. Güvenemedi sanki. Daha rahat olduğu şampiyonlara gidip mesela Galio, Azir, Set bunlar genelde daha iyi oynadığı şampiyonlar yani. O birazcık heyecan da belki daha hissetmek için herhalde bu şampiyonlara gitti diye düşünüyorum.
Ya,
çünkü
ya, tabii
yani
ki
bence de zor değil diğerlerini oynamak.
Şöyle de bir şey var. Yani oyuncu tamam kendisi rahat olduğu şeyi ister ama bu kompozisyon kurması ve oyun planı maçın öncesinde koçun tercihleri. Yani ben Bolu'nun İrelia oynadığını da biliyorum. Hani en basitinden bunu da deneyebilirim.
Bolu çok yani. Ben de şaşırdım.
Karakter şey zaten oyuncu yani. Her şeyi verebiliyorsun. Yani win matchup'ta verebiliyorsun. Lose matchup'ta oynayabilen bir oyuncu. Hı-hı. Ama bence bu turnuvada işte dediğin gibi Tristan'ı alması lazımdı mesela Kasim'e karşı.
Aynen öyle açıktı da zaten.
Hı-hı. Ya cezalandırması çok basit zaten. 3 level'dan sonra üstüne direkt atlayıp burst hasarını çıkartabiliyor Tristan'a. Yani lane'i zaten kazanacaktı. Oyun sonunda scale'i güçlü olacaktı. Hani yani AD kerimiz düşse bile ikinci bir AD DPS hasarımız olacaktı. Yani evet. Pozisyonu aldığı sürece hani her zaman bir kazanma umudu olacaktı ama
aynen. Bir de ekstra heal özelliği bile var ya. Hani ultisiyle atıyorum belki de Santas'ın bir engage'ini bozacaktı veya Renekton'un işte arkaya saklı zamanlarda
zaman kazanacaktı.
Şey. Yani çok fazla şey olabilir tabii ki. Yani en basit yani Renekton içeri giriyor, ultilebilir. Alistar içeri giriyor, ultilebilir. Bunların hepsi olabilir. Yani senaryolar çok fazla.
Aynen.
Sadece tercih meselesi. Şu an
düşündürdü birazcık bize de işte bu neden yapılmadı hani her seferinde sanki i̇şte zaten hafta bir sıkıntı varmış gibi düşündüm.
Ya işte arka tarafta neler olduğunu bilemeyiz.
Aynen. Sonuç tabii olarak.
Ya dışarıdan izlediğimiz gibi olmuyor bazen draftlar. Yani koç bir şey istese bile oyuncu kendine güvenmeyebiliyor dediğiniz gibi. Rahat ya da tam tersi olabiliyor. Yani. Koçun kafasında başka bir plan oluyor. O yüzden hani bunları bilmeden sadece gördüğümüzü yorumlarız ama yani suçlama derecesine gelinmesi
tabii
mantıklı değil. Çünkü
yok,
arka
tarafta değil yani. Bence bizi çok güzel temsil ettiler ne olursa olsun sonuç. Suçlama değil de birazcık hani böyle hata bulmak gibi derdimiz bizim yani. Tabii ki suçlamak bizim haddimize değil zaten.
Hı hı.
Ben şuna değinmek istiyorum. Ben turnuva boyunca şunu fark ettim. Belli yerlerde sadece Zeitnot hasar kaynağını verip diğerlerinde hiçbir yerden hasar almıyoruz. Sadece ormandan işte kakaodan alıyoruz. Diğer hiçbir yerden hasar kaynağımız çıkmıyor. Zeitnot geri düştüğünde toplayamıyoruz hasar kaynağı. Ben bunun hani niye yapıldığını anlamıyorum. Çünkü yani mesela lig maçlarında da izledik. Finalde de yarı finalde de gördük bunu. Zeitnot'a öyle bir yük vermiyorlardı çoğu zaman. Yani neredeyse hiçbir zaman öyle bir yük vermiyorlar. Fakat turnuvada dediğin gibi bir aylık çalışmada Zeitnot'a yük verip ona mı taşıttırmaya çalıştılar bazı yerlerde? Yani anlamadım. Bence bu yanlış bir karar gibi geldi bana şu anki metada.
Ya şu an yani ben gördüğüm kadarıyla bizim Supermassive ekibinin Burst'teki kafasındaki kazanma koşulu rakibi CC chain'e sokup Burst hasarla aradan çıkartmak. Yani rakibe vurma şansı yani pozisyonlama şansı vermeden takım savaşını hızlı bitirmek. Yani zaten ilk maçta baktığınız zaman Rakan'ımız var, Galio'muz var, Malphite'ımız var. Yani biz bunları ultilerini kombolayacağız. Miss Fortune arkadan ulti açacak. İşte Lilia küresini atacak. Sonra ulti edecek, sersem bitecek. Sonra arkasından yine aynı şeyleri deneyeceğiz. Yani aslında bizim kafamızdaki senaryo kesinlikle CC chain'e sokup rakibin carry'lerine pozisyonlama şansı vermeden bir anda takım savaşını başlayıp bitirmek.
Sanki ama biraz böyle Kore tarzı gibi değil mi?
Yani Kore'den çok birazcık daha Çin tarzı da olabilir. Hani
hızlı bitir, diğer göreve git hemen.
Yani daha aynen da koordinasyon, öyle takım savaşı yani demek.
Yani aynen öyle yani. Birazcık daha şey sinerji gerektiren kompozisyonla kazanmayı istemişiz. Yani karşıya baktığımız zaman mesela ilk maçta yani Twitch mesela buna karşı alınan bir şey. Çünkü karakter Assassin'e ilk yeri aslında. Hı-hı. Aynen, görünmez. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Zaten görüşünü alabileceğin yerleri de takım arkadaşları temizliyor. Yani o komboyu ona yapamadığın zaman, Twitch kendisine bir şekilde ulti pozisyonu bulduğu zaman, zaten ultisi yani deşmeli bir ulti. Yani önündekine vuruyorsun, arkadakine kadar giden bir ulti.
Hani
yani
bir Twitch de mesela... bunu anlıyor.
Ben açıkçası bizim Supermassive'in denediği kompozisyonu başka takımların da denediği için Twitch'in Worst'te bu kadar rağbet gördüğünü düşünüyorum zaten. Ama onun dışında mesela karşı takımda hani özellikle takım savaşında şöyle iyi olsun böyle olsun kafasında değillerdi. Hani kendi koridorlarını kazanıp şampiyonun gerekliliklerini yapacak şekilde çalışmışlar mesela. Hani Zoe'yi alıyorlar. İşte hani Bubble ile bir zone sağlayalım. İşte birine tutarsa Burst diyelim, onu aradan çıkartabilirsek all-in girelim, işte Alistar Wukong'la bir şeyler deneyelim tarzı şeyler düşünmüşler. Ya da Nidalee ile erken aşamada koridorlara hakimiyet sağlatalım, işte onlar sağa sola gitsin görev yapsın. Yani takım savaşından bir tık daha uzak, koridor baskısıyla görev yapalım mantığıyla oynadılar. Yani hangi yani iki takımın da kompozisyonları kendi kazanma koşulları, senaryoları olan kompozisyonlardı. Onlar bizden daha iyi uyguladı, o yüzden kazandılar.
Evet, biz cezalandıramadık birazcık sanki ya. Mesela Twitch çok yalnız kaldı. Onu cezalandıramadık. Sonra zaten teamfightlarda da topladı killleri öne geçti.
Aslında cezalandıramadıktan çok ikinci dedin daha doğru. Teamfightlarda biz bir tık hata yaptık. Çünkü aynen. Mesela ilk maçın dakika 12-12'de mesela bota bir çift TP atıyoruz. Zaytlot'a iki kişi giriyorlar mesela. Biz aynen. Çift TP ile Twitch'i kesiyoruz. Pozisyonun devamında mesela botta çok güzel bir tempomuz var. Canon wave olmayan bir wave geliyor. Zaytlot orayı almak isterken mesela Zoe'ye kalıp ölüyor. Normalde mesela Rakan orada mid'e move'lamıştı. Yani Rakan Zaytlot'la beraber kalıp o botun hızlı push'una yardım edip daha sonra base atmış olsalardı çok güzel bir bot temposu yakalayacaktık mesela. Orada işte hani Nomads güzel engelledi o tempoyu. Orada bayağı yavaşlattı. İşte devamında da 14.43'te mesela tam böyle Ejder'e girmeden önce Lilia bir top tutturuyor. Hem Malphite'a hem de Malphite demişim. Hem Wukong'a hem Alistar'a tutuyor mesela. Orada Ejder'den çok alnının kadarıyla bizim takımımız savaş pozisyonu alıyor. Ejder'i burstlemiyorlar. Çünkü eğer Ejder isteselerdi... Evet, Ejder'i çaldırmamızın dışında hani o pozisyonu alıyorsan o top tuttuğunda atacaksın ulti. Zaten Malphite'in Galyon var. Hani senin o sersemlettin insanları Malphite girdiği zaman, Galio girdiği zaman, Miss Fortune arkada pozisyonu sıktığı zaman hani Wukong ve direkt eriyecek. Alistar direkt eriyecek. Hani Twitch pozisyon alabilir ama hani bu sefer de Rakan'ın var. Hani Miss Fortune'ın yanında Rakan da olacak. Twitch sıkmaya başladığı zaman işte Rakan ultisini açacak, Twitch'e girecek, W atacak, yani Miss Fortune'ı peel'leyecek. Çok güzel bir takım savaşı senaryosu çıkıyor ama biz işte o ilk pozisyonu 14.43'te o Lilia topundaki ultiyi basmıyoruz. Devamında Ejder'i kaybettikten sonra zoraki bir savaşa giriyoruz. Onlar daha iyi pozisyon aldığı için savaşı kazanıyorlar. Triple kill Twitch'e gidiyor. Maçın kırılma noktası orası zaten.
Evet yani, kesinlikle. Çok yani iyi bir özetti.
Yani, Twitch'e oyunun sonunu çok hızlı getirdik yani o fight'tan sonra. Aynen. Ondan sonra ondan sonraki pozisyonda da zaten bir anda işte bot da mesela mahvolmuş alıp geldi. Bir anda tak diye Miss Fortune tekledi. Hiç kimse yanında yokken ya da Rakan yanındayken. Yani öyle bir karakter sonuç olarak.
Yani, evet.
Tamam mı? Şanssız killerin şanssız insanlarda kalması. Tabii onlar için şanslı, bizim için şanssız.
Kesinlikle. Ya Nomads'den bahsetmişken Nomads bu arada bence serinin belki de Klay'in aşamasının en iyi oyuncusu olduğunu gösterdi bu maç. Bu seride genel olarak son maçta özellikle çıkarttığı evinden Vayne pick'i olsun.
Ya açıkçası ben yani Team Liquid'i yani bu yorumu çok duydum ama Team Liquid hep insanlar dışarıda tutuyor çünkü adamlar çok rahat direkt grupları kaldığı için.
Ya major'lik ya onlar. Hani ben biraz dışarı attım headline sonunda.
Yani Play'in aşamasındaki minor liglerin en iyi midi desek aynen. Daha doğru olabilir aynen, aslında.
Evet, demek istediğim aslında oydu. Doğru. Ben Team Liquid tamamen direkt oraya attım yani.
Team Liquid çabukluğumuzda zaten gruplardan başladı.
aynen. İşte bir de biraz rahat başladı o yüzden.
Evet, Team Liquid metayı falan çok iyi anlamıştı ya. Böyle
Şampiyonlar bir uzanmalarını anlamadığım için. Abi ben bu maçla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum. Ya zaten bizim takım zaten belli bir kompozisyonla gelmiş kafalarında. Yani senin anlattığın gibi CC chain'e sokup hızlıca fight'i bitirmeye gelmişler. Fakat farklı şampiyonlarla yaptık bunu. Yani hazırlanılmış bir kompozisyon. Fakat karşısında da bize çok iyi hazırlanmış gibi. Çünkü adamlar sürekli cevap verdiler. Ne aldıysa karşısında cevap buldular her zaman. Hani bence biz karşı tarafa değil sadece kendimize hazırlanmışız gibi geldi bana. Hani biliyorum dün maçtan çıktık. Yani 5 maçlık seriden çıktık. Fakat bir yerde bir kompozisyon olması gerekiyordu bence Unicorns of Love için. Unicorns of Love'a hazırlanmak yerine kendimize hazırlanıp yani tek bir kompozisyon üzerinden 5 maçı veya 3 maçı da böyle götürelim diye gelmiş gibi geldiler bana.
Ya bir tık doğru. Ya çünkü bugün baktığınız zaman yani Unicorns of Love mavi tarafı seçtiğinde bile aslında yani kırmızı tarafın banlarını atıyordu. Mesela normalde Hecarim ve Ornn olması gereken kırmızı taraf banıdır. Ya çünkü bunların first pick potansiyeli çok yüksek ama bunları Unicorns of Love banladı. Bize hani sanki blue side'mışız gibi bir ban atma şansı doğdu. Yani target ban atabilince imkanımız oldu ama işte dediğin gibi hani biz rakipten çok bir tık kendimize çalıştığımız için doğru banları bulamamışız açıkçası.
Evet.
Ya sanki adamlar bizi de çok iyi okumuş gibi. Mesela o Kassadin'in seçtikleri maçta bence onlar eminim biliyorlardı bizim mid'de AD şampiyonları çok oynamadığımızı, yani onun üzerine plan kurmadığımızı.
Ya ben şunu söyleyeyim. İkinci maçta zaten draft bitti. Ben baktım Unicorns of Love'ın koçu böyle sahneden gülerek iniyor. Hani
aynen.
Adam diyor ki hani ben trolledim ama sanki değerlendirmediler gibi bir algı yarattı bende. Çünkü bir tık görünen oydu. Hani hem blind Ziggs atıyorlar hem blind Kassadin atıyorlar.
Aynen.
Yani bu yani çok rahat cezalandırılması gereken şeyler. Çünkü Ziggs'ı da blind'dan kastım şu AD carry'lerimizi görüyorlar ama bizim support'umuzu bilmiyorlar. Hani çok rahat cezalandırabilirdik ki aslında Leon'a yine güzel bir cevaptı. Hani seninle Leon'a hani Ziggs'e karşı güzel, hani Ziggs Alistar'a karşı güzel draft. Hani zaten botta da Pyro yani puşlama şansını biz elde ettik sürekli bottan. Ama hani midde sürekli yani Kassadin'in Azir'e karşı bir sustain avantajı varken
midde bizim şeyimiz yoktu. Kassadin'i bizim early game'de durdurup late'e kadar onu yavaşlatmamız gerekirdi. Fakat Azir alıp Azir de late game şampiyonu olduğu için birlikte ele şey late'e gidelim dediler birlikte Kassadin'le. Yani bence öyle.
Ya işte o mantık şudu muhtemelen. Azir hiç değilse Kassadin'e karşı bir early push alıp bota dive ya da tapa dive tarzı şeyler deneyebiliriz gibi düşündüler muhtemelen.
Evet, muhtemelen.
Ama hani onu da yapamadık ki hani Lili'yi almışsan hani eğer kafanda böyle bir şey varsa rakibinde Kassadin olabilme ihtimali biz önceden biliyormuşuz muhtemelen ki.
Zaten banlamıştık.
Hani ilk banda ikinci fezde banlamışız. Hani o yüzden demek ki adamların böyle bir Kassadin pickleme potansiyeli olduğunu biliyoruz. O zaman hani belki Lili'ye yerine Graves alınabilirdi hani first pickten. O olabilirdi. Yani ya da dediğin gibi Olaf. Bence Graves daha güçlü ama Olaf alınabilirdi. Hani adamı böyle Kassadin almaktan caydıracak bir şey alınabilirdi.
Kakao bayağı iyi oynuyor çünkü Olaf'a.
Ya evet. Lig aşamasında çok iyiydi. Zaten yani ikinci maçta burada hani Lilia'yla yaptığını Olaf'la da yapabilirdi. Ki yapsa belki her şey daha farklı olacaktı mesela. Ama yani keşkelerle olmuyor maalesef.
Aynen öyle. Bir adam bizim bu saatten sonra ancak keşkeleri tartışmaktan başka yapabileceğimizde bir şey yok.
Yani şu an zaten bizim yani sadece olabilecekler, daha iyi yapılabilecek şeyleri söyledik zaten.
Aynen.
Ya ben mesela ikinci maçta da şey isterdim. Adamlar mesela Blind'den, biz Lili'ye attıktan sonra Renekton Graves atmış. Yani Renekton'a karşı biz Wukong pickliyoruz. Normalde baktığın zaman Armut'un Wukong'u çok solid. Zaten grup aşamasında da bunu bize gösterdi. Yani diğer
Medline.
Yani bunu gördük ama hani normalde Renekton Wukong'un counter'ı. Hani yani lane aşamasında birebir trade'leri ve işte lane kontrolünü sağlayabiliyor şeye karşı, Wukong'a karşı. Yani bu blind pickleri değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Hani hem Renekton'u counter'layabildik, counter'layamadık, Kassadin'i counter'layabildik, counter'layamadık. Ziggs'e karşı okey. Yani Leon'a pick'i yine okey bence. Hani bütün bunları bu şekilde yapsaydık 3 tane pusher lane'imiz olsaydı, biz istediğimiz side'ı istediğimiz zaman kendi üzerimize alabilecek durumda olsaydık, yani zoraki kalmak zorunda kalmasaydık, Lilia da bu kadar lead almışken istediği yerde istediği dive'ı setuplayabilirdi, ejderi setuplayabilirdi, alameti setuplayabilirdi. Yani ve hani hiçbir şey, hani hiç savaşa bile gerek kalmadan Kassadin güçleniyor evet ama savaşa bile gerek kalmadan oyun sonuna doğru giderken biz Kassadin'den bir eşya ya da işte yani yarımdan biraz daha fazla eşyaya sahip olan bir Azir'imiz olduğunda o matchup'ı sağlayabilirdik. Yani match'i sağlayabilirdik. Ama aynen işte öyle. Bunları da yapmadık. Yani yine bir tane fight kovaladık dakika 10'da. Alistar'a çok inandık. İşte Senna ultisi atıldı. Lilia ultisi atıldı. İşte Azir Rakibin top lane'de push'u varken, bot lane'de push'u varken Azir deep girdi. Ondan sonra Renekton TP ile geldi. Ziggs daha erken müdahale edebildi. Bir anda Kassadin'e triple gitti. Bir dakika onda maç bitti bizim için ikinci maçta da.
Normalde bayağı iyi oynuyor Kassadin ya. Bir tane daha maçta da yine grup aşamasında Legacy'ye karşı emin değilim. Gayet temiz bir oyun sergilemişti. 11-07 miydi neydi yani? Skordan tabii her şeyi anlatmaz skorlar ama yani skoruna bile etki eden cinsel bir performans sergilemiş. Yani adam da bir de şey ya, her çarı oynayabiliyor. Belki de kafalarında farklı senaryo, yani şey bile olabilirdi, bu adamlar birazcık çılgın takım biliyorsun. Dakikası beni first pick deyip şeye bile yollayabilirlerdi belki de. Bot lane'e bunu bile çalışmış olabilirler yani.
Ya tuhaf pickleri var ya, biz zaten lig aşamasında onlara karşı scrim atıyorduk mesela. Hani gerçekten değişik pickleri vardı. Yani bir anda Swain'de botu gönderiyorlardı. İşte ne bileyim, Orianna'yı botu gönderiyorlardı.
Şeyde yaptılar ikisini de.
Ziggs'i support'a gönderiyordu. Adamların öyle değişik pickleri vardı yani.
Golden Guardian tarzı.
Ben ilk o programda konuştuğumda şunu dedim. Dedim ki eğer şeye karşı oynayacaksak neydi Unicorn Soft Love'a karşı. Adamlar çok şey, her şeyi swaplayan bir kadrosu var. Dikkat etmemiz gerekiyor gibi bir cümle kurdum.
Evet, bunu ama tartıştık
hiç, hiç dikkat etmemişiz gerçekten.
Ya PSG'ye talan gelse sanki bizim takım daha iyi, daha çok şansı vardı onlara karşı. Ben, daha iyi olmasına rağmen. Bence PSG onlar talan, birazcık daha normal oynuyorlar ya.
Normal oynuyor fakat o gruptan mesela onların birinin çıkmasının en büyük sebebi normal oynadıklarını çok iyi oynuyorlar.
Ya hiç değilse şöyle bir şey vardı ama hani draftta bir tık daha kafa kafaya çıkardık. Hani biraz daha okunabilirlerdi draftta. Orada da olay şeye bakıyordu yani, makro bilgi okey ama bir tık da savaşlarda hani hangi takımın oyuncuları klavye mouse'a daha iyi tıklıyor. Evet. Ona bakacaktı.
ben Unicorn takımda hep bu arada gruplarda
şey kalıyordu ya.
Yapacağımı düşünüyorum tamamen.
Unicorn Soft'la aynı anda konuştunuz.
Evet, dur söyleyeyim. Unicorn Soft'la gruplarda büyük sürpriz yapacak bence çünkü çok garip oynuyorlar cidden.
Valla onların grubunda Top Heat Sports falan var.
Ya bir de şöyle bir şey var. Hani gruplara kalabilmek için yani neredeyse birçok silahlarını gösterdiler. Hani insanlar artık onların ne yapacağını biliyor. Yani şu an onların grubundaki herkes, yani bütün analistler bu şekilde çalışacak. Yani şey, gizli çok yani bir silahları
D
kalmadı.
D grubunda gittiler. D grubunda DRX, Top Esports,
FlyQuest. FlyQuest diyen haller işte.
Yani belli olmaz orası.
Yani öyle baktığımız zaman yani maçlar sonuçta best of one şeklinde oynuyor gruplarda. Evet. Herkes yenebilirler.
Yani LGD'nin halini gördük.
Aynen. LGD'nin hani Rainbow'a falan yenileceğini normalde kim düşünür? Ama olabiliyor böyle şeyler.
O zaman hazır gruplardan konuşuyorken Arda bir gruplar değerlendirmesi yapalım mı ufak bir?
İstersen bir de 3. maça bakalım canım. 3. maçta yani 3. maçta aslında çok bir şey yoktu. Yani ben not alırken de baktım. Ya birazcık tek düze kaybettik. Belki şu olabilirdi. Biz
Zeitnot'un çırpınışı vardı sanki bence.
Evet evet. Zeitnot gerçekten elinden geleni yaptı ama yani biz eğer flex kullanmıyorsak mesela seti bu şekilde almamalıyız. Hani şey gibi düşünüyoruz. Set alalım. Eğer Zoe'yi alırlarsa karşısında hani Zoe'den uzaklaştıralım rakibi tarzı bir şey. Çünkü setin çok fazla kazandığı bir matchup yok mid'de. Genelde
ölmeden duruyor herhalde. Olayı o herhalde sanırım.
Ya ölmeden duruyor ama sürekli first push'u, first move'u veriyor. Bir de range şampiyonlara karşı avantajsızsın. Ama Zoe'ye karşı bayağı güçlü duruyor. Çünkü hani Charon ultisi geldikten sonra geleceği yer belli. Yani çok kolay genç setup'ı sağlıyor. Hani Zoe'den uzaklaştıralım. Hani normalsin Zoe'si tehlikeli. İlk maçta da gördük gibi pick atıyorsun. Ama flex değilse bunun yapılması çok riskli. Zaten adamlar da cezalandırdı. Hani Vayne'i bile gönderdi mesela. Yani biz Vayne'i görüyoruz ki o maçta da şöyle bir şey var. 4'ten support pickliyoruz. Diyoruz ki top, yani bizim win condition'ımız top olacak. Hani top'u counter'a bırakıyoruz çünkü. Yani duruma göre belki düşündüm ki ben. Seti herhalde top'a gönderme ihtimalimiz var. Belki aynen, midi win condition yapacağız diye düşündüm. Ama onu da yapmadık. Etapa da Sion aldık. Yani o zaman neden seti 3'ten pickledik? Yani Zoe'yi almayacaklar. Hani Vayne aldılar. Zaten Vayne tank şampiyonlara karşı en etkili silah. Çok güçlü. Yani set zaten direkt lane'de çok zor durumda kaldı. Yani çok zor bir lane'e gitmek zorunda kaldı. Yani takım savaşlarına geldiğinde hep güçsüz kalmıştı. Yani dakikasına göre güçsüz durumdaydı ki. Yani ultileri de birazcık fail atmış olabilir, kabul ediyorum ama düzgün atsa bile kesin kill çıkacak diye bir şey yoktu durumda. Yani kule altı denemek istese yeterince tank değildi falan.
Ya yani sanki o yüzden... bizim kompozisyonda birazcık sanki damage max. Sanki ya... sadece Zayt Not'a vermek onu birazcık çok şey yüklemiş oldum. Catelyn'de sonuçta birazcık eşyalarla güçlenen bir yapısı var ya. Hı-hı. En azından mid game'den late'e geçerken. Belki işte mesela... Armut Vlad göstermişti mesela. Vlad'ı
bu seçim... arada biz Vladimir alsaydık, Vladimir Wukong'a karşı kaybediyor. Vayne'de set'e karşı kazanıyor. Yani biz hem top'u hem mid'i kaybediyoruz. Hani red side'de böyle bir draft çok daha kötü olurdu.
Hmm. Peki şey yapsak nasıl olabilirdi? Atıyorum Armut'a Vlad verip Armut'u mid'e yolluyup Bolu'yu topu yollasaydık. Vayne nasıl?
Ya, o, ya tabii ki öyle bir şey olabilirdi de.
Çok
hani,
fazla şey var yani.
Koridor alışılmamışlığı denen bir şey var. Yani, yani şu olabilirdi sadece. Set'i top'a gönder. Armut'un set oynayacağından eminim. Yani Wukong set'e karşı yani birazcık skill matchup kalıyor. Yani Wukong avantajlı ama hani iyi bir set oyuncusu. İşte ise Vayne'e geri düştüğü kadar geri düşmezdi. Vayne'e karşı da counter bir pick atabilirdik yani.
Aynen öyle.
Yani ya mesela
ben son maç olduğu için bunu öne sürdüm. Yani son maç yani artık elin kolun bağlı. Yenmek zorundasın abi. Bir şeyler farklı yapman lazım. Bir sürpriz bir şey yapacaksın.
Aynen ya yani mesela Vayne'i görmüşüz mesela. Hani Lucian banlanmamış. Lucian Vayne'e karşı koridor aşamasında çok güçlü. Denenebilir de.
Tristan da herhalde fena ya,
Tristan,
değil.
Yani Lucian daha güçlü. Tristan'a da güçlü ama ya Tristan'a güçlü değil bu arada. Hani Vayne Tristan'a matchup'ında bir tık şeye bakıyor. Hani play'e bakıyor. Hani Tristan'a all-in denediğinde Vayne oyun yapabiliyor ona karşı ama Lucian'ın 1, 2, 3 yani 4 bütün level'ları güçlü. Tristan'a aynen. 3 olana kadar Vayne dövebiliyor onu. Yani denenebilirsin. Yani
en güçlü şampiyon sanırım.
Yani kaybedecek bir şeyin yok. Zaten grup aşamasında da Lucian'ın böyle red side'ı banlanmasının en büyük sebeplerinden biri o. Hem top hem mid'de flexlenebiliyor ve güçlü bir karakter.
Elbette yollarsın en kötü yani.
Yani Caitlyn'i almıştık ama tabii ki hani picklenseydi gönderilebilirdi. Yok, ona göre bir draft seçilebilirdi.
Flex açısından diyorum.
Yani üçüncü maç dene. Yani kaybedecek bir şeyin kalmamış zaten. Evet. Ama işte yine biz Sion denedik. Yani ilk maçtaki kompozisyon mantığına döndük tekrardan. Hani rakibi CC chain'e sokalım. Caitlyn pozisyon alsın. İşte Caitlyn 3 item'dan sonra zaten ya da 2.5 item'dan sonra yeterince güçlerle geliyor. Yani o CC chain'i tamamlayabilecek hale geliyor. Ya da kapanlarını güzel dizmişse oradan kapan headshot pasifiyle bir şeyler yapabiliyor. Hani bunları denedik. Yani late'de Caitlyn'i carry yapacaktık ama yani yine istediğimiz kadar late'de kalmadı. Çünkü
rakip çok güçlendi.
Yani rakip çok güçlendi ve biz Wukong'u da tutamadık açıkçası. Hani Wukong Caitlyn'e çok rahat ulaşıyordu fight'larda.
Evet bence.
Okey. Eklemek istemeniz başka bir şey yoksa çok kısa gruplardan kim çıkar tahmini yapalım istiyorum ben.
Okey. Benim...
ne dedim? Bir daha söylesene, sesin kesildi.
Yok benim yani bugünkü maçlarla alakalı daha fazla eklemek şey yok.
Okey. Sizin var mı Bedir Anatakan?
Yok.
Yok okay. Vallahi.
O zaman sırayla yukarıdan aşağı ilk önce Emre, sonra Bediran, sonra Atakan olacak şekilde gruplardan çıkacak ilk ikiyi söylemenizi istiyorum. Ya da çıkmasını istediğiniz, gönlünüzden hangisi geçiyorsa. Grup A'da G2, Machi, Sunning, Team Liquid var. Bu gruptan kim çıkar?
Ya ben bu grupta açıkçası yani G2 Sunning 1-2 olur diyorum. Yani Team Liquid 3, Machi 4. olur gibime geliyor. Birazcık garanti oynuyorum ama sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
Bediran?
Aşağıda da Damwon ve GD Gaming birbirine çok yakın geliyor bana. Hani Damwon ağır favorilerinden ama hani GD sürpriz yapabilir. Yani 1-2 bunlar olur kesin. 3-4 yani Talon'la Rogue'nin sıralaması zaten önemli değil ama hani Talon Rogue'ye karşı sürpriz yapabilir. Hani 3 olabilir Talon belki. C grubunda yani LGD play'inden geldi ama eğer kendilerini bulabilirlerse yani bu mevsim içerisinde oynadıkları oyunları oynayabilirse yani G'ye bildiğimiz G'ye tarzında oynayabilirse gruptan çıkabilirler. Ben açıkçası Genji ile birlikte çıkacaklarını düşünüyorum. Yani çünkü bu mevsim BDD ve Ruler'ın performansları bayağı iyiydi. Yani Fnatic ve TSM'in buradan çıkamayacağını düşünüyorum. Grup D'de de yani çok yine basite kaçacağım ama hani Dragonix ve şey Top Esports çıkar gibime geliyor.
Zaten D'de basitin altına kaçamıyorsun.
Bediran?
Abi A grubunda G2 Sunning. Ama sürpriz olacağını düşünmüyorum. Birinci B grubunda JD Gaming olur. İkinci Damwon Gaming olur. C grubunda Genkçi kesin çıkacak. Ama ikinci Fnatic de olabilir, LGD de olabilir. Çünkü Fnatic'in çıkmadığı sene yok sanırım gruplardan. D grubu da abi Dragon X, Top Espor yani. Net.
Okey. Atakan?
Ben de yine G2 Suning diyorum ama Team Liquid de böyle ben de bir şeyler yapabilirim belki diye bir göz kırpıyor bana oradan. Ondan emin olamadım. Belki böyle G2 saçma sapan bir iki maç geçirirse Team Liquid oradan hemen el atıp ikinci şekilde çıkabilir. Yine Damwon ve GD Gaming diyorum ama
B Banco galiba ya herkesin.
Ya ben aslında bence en karışık grup B olacak. Çünkü orada sürpriz yapacak iki takım var.
C grubu diyorum ben en karışık grup bu arada.
PSG ile Rogue bence böyle şey takımlar sanki. Sürpriz hazırlayabilecek takımlar. Aha. Zaten böyle kaybedecek bir şeyimiz yok. En azından farklı bir şey deneyelim. Best of one oynuyoruz şeklinde olabilir ama bu tabii GD ile Damwon çok iyi takım. Hazırlıklı olacaklar. C grubunda ben sürpriz oynuyorum abi. Genji ile TSM diyorum.
Oho.
Bayağı sürpriz oynuyorum yani. Yani güvenemedim ya Fnatic'ler GD'ye.
Çok niye çok sen? Çok büyük.
Ya aslında bayağı sürpriz değil. Sonuç olarak Amerika'nın şampiyonunu oynuyorsun. Hani Fnatic Avrupa'nın ikincisi, TSM Avrupa'nın Amerika'nın şampiyonu. Neden
ben
bu kadar?
Son farsın? Direniş diyorum abi. Broken Blade diyorum. Hashtag. Son direniş. En azından kalemiz çeyrek böyle çıktı. C grubunda da diğer ekstra P-Sports.
Orada da sürpriz oynasaydın.
Yok, orada Unicorn Soflava bugün sinir oldum yani bilmiyorum. Disrespect birkaç hareketleri vardı bence. Ben beğenmedim yani.
O arada ben bugün aslında ilk dediğin şeye katılıyorum. Hani belki hani GTA Esports şey gibi lig aşamasındaki gibi birkaç hata yaparsa Team Liquid puan çıkartabilir. Hani Impact ve Jensen play'ini bayağı iyi geçirdiler. Ama işte bot lane konusunda yani CoreCC'ye güvenim tamam ama Tactical'dan kaynaklı belki hani perks bir üstünlük sağlayıp bir şeyler çıkartabilir. Yani olabilir aslında. Yani Team Liquid muhabbetine katılıyorum senin. Sürpriz yapabilir orada. Birkaç win olabilir belki.
CoreCC sırtını alır taşır gerekirse takımın.
Ama C grubundaki sürprizin bayağı sürpriz olur ya. Bakalım evet. olursa ama tebrik
ederim. Bu arada önceki podcast'te izledim mi bilmiyorum ama ben Team Liquid maçında Int alabilir demiştim ve yenmişlerdi. geliyor böyle arada bir.
Lanetim güçlüdür diyorsun.
Aynen.
Okey.
Okay.
Bir bölüm. Zaten pikemler yaparız. Pikemler karşılaştırırız.
Ha, aynen o yarın açılıyor değil mi? 1 Ekim'de açılıyor pikemler.
Bugün gece 2'de açılıyor. Ben baktım direkt.
Yani yarın açılıyor işte.
Yok şey Amerika saatine göre herhalde bir... Yani gerçi yok ya Türkiye'ye göre vermişler. Doğru
tamam,
ya 1
Ekim. Yarın yaparız.
Şey biz yarın yaparız yani, her yarın. Türlü. Bir şey değişmiyor bize.
Evet evet.
Okey. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Böylelikle Cosmic Sezgin'in play-in aşamalarını komple bitirmiş olduk.
Aynen. Ben bir şey eklemek istiyorum.
Lütfen.
Buradan Promesive'e bize elinden geldiklerince iyi temsil ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Tabii daha iyi bir tecrübe, daha iyi bir sonuç beklerdik ama olsun canlı.
Katılıyorum artı bir. İşte ise Zaytlot'un dediği gibi Avrupa takımını Best of 5'te yendik. Bu bile ne kadar gelişti bizim bir göstergesi.
Kesinlikle. İkinci maçı ise salamadık abi. Evet.
Onu
Okey. Ufaktan kapatabiliriz.
Bir umut yaşadık.
Ayrıca Emre'ye de bize eşlik ettiği için çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz.
Şuradan
teşekkür ederim.
Rica ederiz. Sosyal medya hesaplarını paylaşırsan dinleyenler takip etmek isterse seni de takip edebilir.
Twitter @emyigittekin, Instagram @emyigittekin. Takip eden herkese teşekkür ederim.
Bizi nereden takip edeceğinizi biliyorsunuz. 836 Crew ve Invade Esports Tech A ile. Sizi çok seviyoruz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.
Görüşürüz. Bye.